Anton Çehov. Saadet. Seslendiren Akın Altan. Büyük şose denilen step yolunun kenarında bir koyun sürüsü geceliyordu. Sürüyü iki çoban koruyordu. Birisi 80 yaşlarında dişsiz, titrek yüzlü bir ihtiyardı. Dirseklerini yabani hatmi çiçeklerinin yapraklarına dayamış, yüzü koyun yatıyordu. Öteki, kalın kara kaşlı, bıyıksız bir gençti. Arkasındaki elbise, çuvallık ucuz kendirden yapılmıştı. Ellerini başının altına koymuş, sırt üstü yatıyordu. Tepesinde, gökyüzünde uzayıp giden samanyoluna, orada uyuklayan yıldızlara bakıyordu. Çobanlar yalnız değildi. Bir metre kadar ötede, yolu kaplayan alacakaranlığın içinde eğerli bir at vardı. Onun yanında kocaman çizmeli, kısa cepkenli bir adam eğere dayanarak duruyordu. Görünüşe bakılırsa, beylerin korucusuydu. Gergin, hareketsiz vücuduna, tavırlarına, çobanlarla atına gösterdiği muameleye bakılacak olursa, ciddi, ağırbaşlı, kendi değerini bilen bir adamdı. Askerce tavrı, beylerle, vekil harçlarla sık sık görüşme sonunda elde edilen yüksekten alçak gönüllü hali karanlıkta bile göze çarpıyordu. Koyunlar uyuyordu. Gökyüzünün doğu parçasını kaplamaya başlayan tan yerinin boz zemininde uyumayan koyunların karartıları şurada burada durmuş, derin düşüncelere dalmıştı. Yalnız geniş stepleri, gökyüzünü, günlerle geceleri hayal etmekten doğan çok uzun, çok ağır düşünceleri herhalde kendilerini de duygusuzluk derecesinde eziyor, sıkıyordu. Şimdi yere mıhlanmış gibi dururken ne yabancı bir adamın orada bulunuşunu ne de köpeklerin gösterdiği huzursuzluğu fark ediyorlardı. Uykulu, durgun havada stepin yaz gecelerinde hiç de eksik olmayan biteviye bir gürültü vardı. Çekirgeler hiç ara vermeden cırıldıyor, bıldırcınlar ötüyor, sürüden bir kilometre kadar uzakta, kenarlarında söğüt ağaçları büyüyen derenin aktığı yatakta yavru bülbüller tembel tembel çiliyordu. Korucu, çubuğunu yakmak için ateş istemek üzere durmuştu. Sessizlik içinde çubuğunu yaktı, içip bitirdikten sonra da hiçbir şey söylemeden eğere dayandı, düşünceye daldı. Genç çobansa ona hiç aldırmıyor, yatmaya, gökyüzüne bakmaya devam ediyordu. İhtiyar çoban, korucuyu uzun uzadıya inceledikten sonra sordu. ''Sen Makarov çiftliğinden Panteley olmayasın.'' Korucu, ''Ta kendisi.'' diye cevap verdi. ''Ben de kim acaba?'' diye düşünüyordum. ''Tanıyamadım. Zengin olacaksın. Nereden geliyorsun?'' Kovalevski arazisinden. Epeyce uzak. Araziyi yarıya mı işletiyorsunuz? Her türlüsü var. Yarıya da, kiraya da. Bostan yapmak için verdiğimiz de oluyor. Ben, daha doğrusu, değirmene gitmiştim. Kirli, beyaz renkli, kabarık tüylü, gözleriyle burnunun çevresinde keçeleşmiş tüy parçaları sarkan kocaman, kart çoban köpeği, yabancılara karşı kayıtsız olduğunu göstermeye çalışarak, 2-3 defa sessiz sessiz atın çevresinde dolaştı, sonra birdenbire kızgın, bet sesiyle hırlayarak, korucuya arkadan saldırdı, öteki köpekler de kendilerini tutamadı, yerlerinden fırladılar. İhtiyar çoban dirseğine dayanıp kalkarak,
''Başt! Melun!''
diye bağırdı.
''Hay geberesice, hay!''
Köpekler sakinleşince ihtiyar çoban önceki duruşunu aldı, sakin bir sesle
''Voznesenye günü Kovalevski'de Yefim Jimenya öldü. Geceleyin böylelerini anmak günahtır. Berbat bir ihtiyardı. Duymuşsundur belki.''
''Hayır, duymadım.
Yefim Jimenya, demirci Stepka'nın amcası. Onu tanımayan yoktur.
Aman ne melun ihtiyardı. Onu 60 yıldır tanırım. Ta Fransızları kovan Çar Aleksandr'ı, Taganrod'dan Moskova'ya arabalarla götürdüğümüz zamandan beri. Ölen Çar'ın cenazesini karşılamaya beraber gitmiştik. O zamanlar Büyük Şose Bahmut'a, Yesavlovsk'tan da Gorodice'ye gidiyordu. Şimdi Kovul'un bulunduğu yerde keklik yuvaları vardı. Her adım başı bir keklik yuvası. Daha o zaman Jimenya'nın ruhunu mahvettiğini, vücuduna şeytan yerleştiğini anlamıştım. Benim düşüncem şu: Mujik dediğin az konuşursa, koca karı işleriyle uğraşırsa, ondan sonra tek başına yaşamaya çalışırsa, bil ki iyi bir şey değildir. Yefimka gençliğinde hep susardı. Şuna buna yan gözle bakar, hindi gibi kabarır dururdu. Kiliseye gitmek yahut gençlerle beraber sokakta gezmek adeti değildi. Hep yalnız başına oturur yahut koca karılarla fısıldaşırdı. Genç olduğu halde arıcılık, bostancılık ederdi. Bostanına gelenler yetiştirdiği kavunlarla karpuzların ıslık çaldığını duymuş. Bir defa da herkesin önünde bir turna balığı yakalamış. Balık birdenbire "Ho ho ho!" diye gülmüş. "Panteley, bunlar olağan şeylerdir," dedi. Genç çoban yana döndü. Kara kaşlarını kaldırarak ihtiyara dikkatle baktı. "Karpuzların ıslık çaldığını sen duydun mu?" diye sordu. İhtiyar içini çekerek "Duymasına duymadım. Tanrı korudu," dedi. "Başkaları söylüyordu. Hem bu aklın almayacağı bir şey değil ki. Şeytan isterse taşın içinde de ıslık çalar. Köylülerin azat edilme fermanı çıkmazdan önce 3 gün 3 gece kaya uğuldamıştı. Kendim duydum. Turna balığının kahkaha atmasına gelince, Jimenya, balık yerine şeytanı yakalamıştı da ondan." İhtiyar bir şeyler hatırlar gibi oldu. Birdenbire dizüstü kalktı, ellerini üşüyormuş gibi sinirli sinirli yenlerine sokup, geveze kadınlar gibi burnundan konuşarak çabuk çabuk mırıldandı. "Ulu Tanrı, sen bizi koru. Günahlarımızı bağışla. Bir gün dere kıyısından Novopavlovka'ya gidiyordum. Yağmur yağmak üzereydi. Öyle de fırtına vardı ki, Tanrı göstermesin. Var kuvvetimle koşmaya başladım. Yoldan da yabani erik ağaçları arasından, o zaman erik ağaçları çiçek açmıştı, beyaz bir öküz gidiyordu. Düşündüm, bu kimin öküzü acaba? Burada ne işi var? Öküz hem gidiyor, hem kuyruğunu sallıyor, hem de bığ diye böğürüyordu. Ama birader, tam peşinden yetiştim, yaklaştım. Bir de ne göreyim? Jimenya oluverdi. 3 defa istavroz çıkardım. Oysa gözlerini belerterek bana bakıyor, bir şeyler omurdanıyordu. Dehşetli korktum. Yan yana yürümeye başladık. Onunla konuşmaya korkuyordum. Bu aralık gök görülüyor, şimşek çakıyor, ağaçların dalları suya kadar eğiliyordu. Birdenbire, yalan söylüyorsam Tanrı cezamı versin, tövbe etmeden öleyim. Baktım bir tavşan, yolun bir tarafından öte tarafına geçiyor. Koştu, koştu, durdu. Sonra insan sesiyle, "Merhaba mujikler!" demez mi?
"Hoşt, melun! Hay geberesice seni!"
Bu sözleri gene atın çevresinde dolaşmaya başlayan köpeğe söylemişti. Hala eğere dayanıp hareketsiz duran korucu, "Olağan şeyler, dedi. Düşünceye dalan insanlar gibi. Ahenksiz, boğuk bir sesle söylemişti. Sonra ciddi, emin bir sesle, ''Olağan şeyler.'' diye tekrarladı. İhtiyar, biraz önceki canlılığını kaybederek,
''Aman ne hınzır ihtiyardı.''
diye devam etti.
Mujiklerin azat edilmesinden 5 yıl sonra ona meydan dayağı atmışlardı. O da öç almak için bütün kobile boğaz hastalığı gönderdi. O zaman ölenlerin sayısı belirsizdi. Sanki kolera salgını başlamıştı.
Genç çoban biraz sustuktan sonra, ''Peki boğaz hastalığını nasıl yollamış?'' diye sordu.
''Nasıl olacak? Basbayağı. Bundan kolay ne var? Yeter ki insan istesin. Jimenya, insanları yılan yağıyla öldürüyordu. Bu öyle bir ilaçtır ki, yağın kendisi değil, kokusu bile öldürmeye yeter.''
Panteley, "Doğru," diye tasdik etti.
O zaman gençler onu öldürmek istedi. Ama ihtiyarlar engel oldu. Onu öldürmeye gelmezdi. Çünkü gizli definelerin yerlerini biliyordu. Ondan başka da bilen yoktu. Buradaki defineler tılsımlıdır. Bulmasına bulursun. Ama göremezsin. Oysa görüyordu. Bazen kıyıdan yahut ormandan giderdi. Çalılıklarla kayaların altından da birçok ışık görülürdü. Hem ışıklar da kükürt parıltısını andırıyordu. Ben de gördüm. Herkes Jimenya'nın, definelerin saklı olduğu yeri göstereceğini yahut bunları kendisinin çıkaracağını umuyordu. Oysa köpek ne kendi yer ne de başkasına yedirir. Dedikleri gibi öldü gitti. Ne kendisi çıkardı, ne de başkasına o yerleri gösterdi.
Korucu çubuğunu yaktı. Kocaman bıyıklarıyla sivri, sert, iri burnu bir an aydınlandı. Ufacık ışık benekleri elinden şapkasına zıpladı. Eğerin üstünden geçerek, atın sırtında koşuştuktan sonra, kulaklarının yanında, yelesinin içinde kayboldu.
Korucu, "Buralarda çok define var," dedi.
Yavaş yavaş gerindikten sonra çevresine bakındı. Bakışlarını ağıran tan yerine dikerek ilave etti.
"Define vardır."
İhtiyar çoban içini çekerek,
"Elbette," dedi. "Bütün alametler olduğunu gösteriyor. Ancak birader, kazıp çıkaracak adam yok. Hiç kimse sahici yerlerini bilmiyor. Şimdiki zamana göre bütün defineler herhalde tılsımlıdır. Bulabilmek için insanın elinde muska olması gerekir. Muska olmadıkça bir şey yapamazsın oğul. Jimenya'da muskalar vardı. Ama o iblis oğlu iblisin elinden alabilirsen al. Zaten kimsenin eline geçmesin diye hiç yanından ayırmazdı." Genç çoban yerde sürünerek ihtiyara birkaç kulaç yaklaştı, başını yumruklarına dayayıp sabit bakışlarını onun yüzüne dikti. Kara gözlerinde çocukça bir korkuyla merak parladı. Bu iki duyguda sanki alacakaranlıkta onun genç, kaba yüzünün iri çizgilerini germiş, inceltmişti. Büyük bir dikkatle dinliyordu. İhtiyar sözlerine devam ederek, "Buralarda birçok define olduğu kutsal kitaplarda da yazılı," dedi. "Bunun böyle olduğu zaten gün gibi açık. Novopavlovsklu ihtiyar erlerden birine Ivanovka'da bir pusula göstermişler. İşte o pusulada definenin yeri, kaç batman altın olduğu, nasıl bir kabın içinde durduğu bile yazılıymış. Pusulaya bakarak, çoktan kazıp çıkarırlardı. Ama define tılsımlı. Yanına yaklaşamıyorlar. Genç çoban sordu.
Neden yaklaşamıyorlar? Dedi.
Anlaşılan bir sebebi var. Er bunu söylemedi. Tılsımlı da ondan olacak. Muska lazım.
İhtiyar hevesli hevesli konuşuyordu. Sanki yolcuya ruhunu açmak istiyordu. Devamlı, çabuk konuşmaya alışkın olmadığından hımhım ediyor, kekeliyor, bu konuşma eksikliğini kendisi de duyduğu için sözlerini baş, el ve zayıf omuzlarının hareketiyle süslemeye çalışıyordu. Arkasındaki kaba keten gömlek, yaptığı her hareketten sonra kıvrılarak buruşuyor, omuzlarına doğru kayıyor, güneşten, ihtiyarlıktan kararmış sırtını meydana çıkarıyordu. Gömleğini eliyle çekiştiriyor, gömlek de hemen o dakikada gene kayıyordu. Nihayet ihtiyar çoban, gömleğinin bu itaatsizliği yüzünden çileden çıkmış gibi yerinden fırladı, acı bir sesle söylendi.
Bu dünyada servet var. Ama yere gömülü olduktan sonra neye yarar? Böylece o kadar mal, tıpkı ısırgan otu yahut koyun gübresi gibi bir işe yaramadan yok olup gidiyor. Servet o kadar çok ki. Oğul, bütün il halkına yeterdi. Ama ne yazık ki kimse göremiyor.
Zaman gelecek, beyler kazıp çıkaracak yahut hükümet el koyacak. Beyler eski mezarları kazmaya başladı bile. Kokuyu aldılar. Mujiğin servetine göz dikiyorlar. Hükümet de az kurnazlardan değil hani. Kanunda mujiklerden biri define bulursa amirlerine teslim etsin diye yazılıymış. Affetmişsin sen. Yağma yok. Kapıp da kaçar mısın?
İhtiyar küçümseyen bir tavırla güldü, sonra yere oturdu. Korucu büyük bir dikkatle dinliyor, her şeyi olduğu gibi kabul ediyordu. Ama vücudunun duruşuna, tek söz söylemediğine bakılacak olursa, ihtiyarın anlattıkları onun için yeni bir şey değildi. Bunlar üzerinde çoktan beri düşündüğü, ihtiyarın bildiklerinden daha çok şey bildiği anlaşılıyordu.
İhtiyar, sıkılgan bir hareketle kaşınarak, ''Ne yalan söyleyeyim, ömrümde ben de 10 defa kadar servet aradım.'' dedi. ''Tam yerlerinde aradım. Ama anlaşılan tılsımlı definelere rastladım. Babam da aradı. Kardeşim de aradı. Ama zırnık bile bulamadı. Servete kavuşamadan ölüp gittiler.'' Kardeşim İlya'ya, Allah rahmet eylesin. Keşişin biri, Taganrog'daki kalede bir yerde, 3 taşın altında tılsımlı bir define bulunduğunu söylemiş. O zamanlarsa, hatırladığıma göre bu 1838 yılındaydı. Matveyev köyünde oturan bir Ermeni muska satıyordu. İlya'da bir tane muska almış. 2 kardeşiyle beraber Taganrog'a gitmiş. Ancak kaledeki o yere yaklaşınca, tam orada tüfekli bir nöbetçi durduğunu görmüşler.
Bir ses, durgun havada akisler bırakarak bütün stepe yayıldı. Uzaklarda bir şey şiddetle gümledi, taşa çarptı, sonra
ta ta ta ta
diye çınlayarak stepe doğru koştu. Ses kesilince, ihtiyar çoban, soru dolu gözlerini kayıtsız, hareketsiz duran Pantele'ye dikti. Genç çoban biraz düşündükten sonra,
''Kömür ocaklarında kova koptu!''
dedi. Ortalık aydınlanıyordu. Samanyolu gittikçe soluyor, eski çizgilerini kaybederek, yavaş yavaş kar gibi eriyordu. Gökyüzü somurtkan, bulanık bir hal alıyordu. Böyle zamanlarda havanın açık mı kapalı mı olduğunu anlayamazsın. Ancak doğuda görünen berrak, parlak çizgiye, Bazı yerlerde henüz sönmeyen yıldızlara bakınca ne olduğunu anlarsın. Sabahın ilk hafif rüzgarı, geçen yıldan kalma otlarla sapları, hiçbir ışırtı yapmadan, usulca kımıldatarak yol kenarından koştu geçti. Korucu, düşüncelerinden sıyrıldı, başını salladı. İki eliyle eğri sarstı, kolonları yokladı, ata binmeye cesaret edemiyormuş gibi, gene düşünceli düşünceli durdu.
Evet, dedi. Dirsek yakın, ama ısıramazsın. Servet var, ama onu arayacak akıl yok.
Bunları söylerken yüzünü çobanlara çevirdi. Sert yüzünde, hayal kırıklığına uğramış gibi, hem üzünlü hem de alaylı bir ifade okunuyordu. Sol ayağını üzengiye götürürken teker teker,
''İşte böylece servetin nasıl bir şey olduğunu göremeden ölür gidersin.''
diye söylendi.
''Gençler belki de görür. Bize gelince, artık düşünmekten bile vazgeçmeliyiz.''
Çiğle kaplı uzun bıyıklarını sıvazlayarak ağır ağır atına bindi. Bir şey unutmuş yahut söylemek istediği şeyleri söyleyememiş gibi gözlerini kısarak uzaklara baktı. Gözle görülebilen tepeciklerin en sonuncusunun sise karıştığı mavim tırak ufukta her şey durgundu. Ufukla sınırsız tepin üzerinde, şurada burada yükselen nöbet tepeleriyle kurganlar, cansız devler gibi duruyorlardı. Onların hareketsizliğinde, sessizliğinde yüzyıllara, insanlara karşı tam bir kayıtsızlık seziliyordu. Gene binlerce yıl geçecek, milyonlarca insan ölecek, onlarsa ölenlere hiç acımadan, yaşayanlarla hiç ilgilenmeden gene böylece duracaklar, kimse de onların burada niçin durduklarını, altlarında stepin hangi esrarını sakladıklarını bilmeyecek. Uyanan kargalar sessiz sessiz teker teker toprak üzerinde uçuyordu. Ne bu uzun ömürlü kuşların uçuşunda, ne de her 24 saatte bir, hiç şaşmadan tekrarlanan sabahta, ne stepin sınırsızlığında, ne de başka şeylerde bir mana vardı. Korucu gülümsedi.
''Ne engin yer, ya Rabbi!''
dedi.
''Git de saadeti bul bakalım.''
Sonra sesini alçaltıp yüzüne ciddi bir ifade vererek, ''Burada.'' diye ilave etti. ''Burada iki definenin gömülü olduğu muhakkak. Beylerin haberi yok. İhtiyar mucikler, daha ziyade erler, yerlerini iyice biliyorlar. Şurada, işte şu tepeciklerin bir yerinde.'' Korucu, kamçısıyla yan tarafta bir yeri gösterdi. Bir zamanlar, haydutlar altın yüklü bir kervana baskın yapmışlar. Bu altınlar, o zaman Voronej'de gemi yapan Büyük Petro'ya, Petersburg'dan geliyormuş. Haydutlar sürücüleri tepelemişler, altınları yere gömmüşler. Sonra o yeri bir daha bulamamışlar. Öteki defineyi de bizim don kazakları gömmüşler. 1812 yılında, Fransızlardan bir sürü mal, gümüş, altın vurmuşlar. Evlerine dönerlerken, üstlerinin bütün altınlarla gümüşleri ellerinden alacaklarını öğrenmişler. İşte onlar da, malları boşu boşuna amirlerine vermektense, hiç olmazsa çocuklarımıza kalsın diye tutmuş gömmüşler. Ama nereye gömdükleri bilinmiyor. İhtiyar somurtarak, ''Ben de bu definelerden konuşulduğunu duymuştum.'' diye mırıldandı. Panteley gene düşünceye dalarak,
''Evet.'' dedi. ''Öyle.''
Ortalığa sessizlik çöktü. Korucu, düşünceli düşünceli uzaklara baktı, gülümsedi. Yüzünde hep o, bir şeyi unutmuş yahut söyleyememiş gibi bir ifadeyle yolları çekti. At, isteksiz isteksiz yürümeye başladı. Panteley, 100 adım kadar gittikten sonra başını sertçe sarstı. Düşüncelerinden sıyrıldı. atını kamçılayarak dört nala sürdü. Çobanlar yalnız kaldı. İhtiyar,
bu adam Makarov çiftliğinden Panteley'dir, dedi. Yemek içmek efendilerden yılda 150 alıyor. Okumuş adam.
Uyanan koyunlar 3000 baş kadar vardı. Sırf yapacak başka işleri olmadığı için alçak, yarı yarıya basılmış otları isteksiz isteksiz yemeye başladılar. Güneş daha doğmamıştı. Ama stepteki bütün tepecikler uzaktan bakınca bir buluta benzeyen sivri tepeli savur höyük görünüyordu. Bu höyüğün üstüne çıkılınca oradan gökyüzü gibi düz, ucu bucağı olmayan bir step, bey evleri, Nemçe ve Molakan çiftlikleri, köyler görünür, keskin gözlü bir kalmıksa şehri de trenleri de görebilir. Ancak bu tepeden, bu dünyada sessiz steple, yüzyıllık mezarlarla, gömülü servet ve koyun düşünceleriyle hiçbir ilgisi olmayan, büsbütün başka bir hayat olduğu görülür.
İhtiyar çoban, yanı başında duran kancalı sopasını yoklayıp ayağa kalktı. Susuyor, düşünüyordu. Genç çobanın yüzündeki çocukça korku, merak ifadesi henüz kaybolmamıştı. Hala dinlediği şeylerin tesiri altındaydı. Sabırsızlıkla yeni hikayeler bekliyordu. Ayağa kalktı. Yerden değneğini alırken,
''Dede, kardeşin İlya, o ere ne yapmış?'' diye sordu.
İhtiyar soruyu duymamıştı. Dalgın gözlerle gencin yüzüne baktı, dudaklarını şapırdatarak,
''Sanka, ben hep İvanovka'da ere gösterdikleri pusulayı düşünüyorum. Pantele'ye söyledim. Neme gerek? Pusuladaysa öyle bir yer gösterilmiş ki, çocuk gitse bulabilir. Biliyor musun neresi? Bogata'ya Baloçka'da, hani sel yatağı, kaz ayağı gibi üç küçük yatağa ayrılıyor ya, işte define orta yatakta.
Peki kazanacak mısın?
Talihimi deneyeceğim.
Dede, bulunca ne yapacaksın?
İhtiyar,
ben mi? Diyerek gülümsedi. Hele bir bulayım da hepsine gösteririm. Hanya'yı, Konya'yı. Ne yapacağımı ben bilirim.
İhtiyar, defineyi bulursa ne yapacağını bir türlü anlatamadı. Hayatında belki ilk defa bu soru ona bu sabah sorulmuştu. Yüzündeki hafif, kayıtsız ifadeye göre de önemli, üzerinde düşünmeye değer bir mesele değildi. Sanka'nın kafasında bir tereddüt daha kıpırdıyordu. Neden yalnız ihtiyarlar define arıyordu? Dünya saadeti, her gün ölebilecek olan bu yaşlı insanların nesine gerekti? Ama bu tereddüdü soruya dökmek, Sanka'nın elinden gelmiyordu. Sormuş olsaydı bile, ihtiyarın buna cevap verebileceği kuşkuluydu. Hafif bir bulanıklıkla çevrili, al güneş göründü. Henüz soğuk, geniş ışık kuşakları çiğle kaplı otların içinde yıkanarak, gerinerek, sanki bu işten bıkmadıklarını belirtmek için neşeli görünerek yerlere serilmeye başladı. Gümüşlü pelin, açık mavi çiğdemler, sarı kozla, kantaron çiçekleri, bütün bunlar, güneşin ışığını kendi gülümsemelerine bir karşılık gibi kabul ederek sevinçle parladılar. İhtiyar çobanla Sanka, birbirlerinden ayrılarak sürünün yan taraflarında durdular. İkisi de kımıldamadan yere bakıp düşüncelere dalarak birer sütun gibi duruyordu. Birincisi servet düşüncesinin tesirinden bir türlü kurtulamıyor, öteki ise geceleyin söylenenleri düşünüyordu. Onu asıl ilgilendiren, kendisine hiç lüzumu olmayan, aklının ermediği bu saadet denilen şey değil, insan saadetinin böyle hayali, masal gibi oluşuydu. Yüzlerce koyun hep birden ürperip, anlaşılmayan bir dehşet içinde, bir yerden emir almış gibi, sürüden ayrılarak yan tarafa ayrıldı. Sanka'da bir an için sanki koyunların o uzun, ezici düşüncelerini öğrenmişti. O da aynı anlaşılmaz, hayvanca bir dehşet içinde yan tarafa atıldı ama hemen kendini toparladı, bağırdı.
''Tuh! Mendeburlar! Kudurdunuz mu? Yere batasıcalar!''
Güneş, yenilmez, devamlı, boğucu bir sıcaklık vaat ederek yeryüzünü kavurmaya başlayınca, geceleyin kımıldayan, sesler çıkaran bütün canlılar yarı uykuya daldılar. İhtiyarla Sanka, ellerinde sopalarıyla sürünün iki yanında, Hintli fakirler gibi kımıldamadan duruyor, derin derin düşünüyorlardı. Artık birbirlerini göremiyorlardı. Her biri kendi hayatını yaşıyordu. Koyunlar da sonsuz düşünceler içindeydi. 1887 Son.